Meraklısına Bilim'den herkese merhaba. Bugün Bilim Akademisi üyesi Profesör Ayhan Kaya ile göç ve mülteciler konuşacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
İlk önce bir tanım yapalım. Göç nedir, mülteci kime denir?
Göç bir insan hareketliliği aslında. Herhangi bir yerden özellikle başka bir ülkeye, ama her zaman başka bir ülke olmasına gerek yok. Başka bir semte, başka bir şehre taşındığı zaman insan bütün kültürünü, kendi beklentilerini taşıdığı zaman biz buna göç diyoruz. Ama göçün bugün tanımlanma şekli geçmiştekine göre çok farklı. Çünkü geçmişteki göç tanımı bir yerden başka bir yere gittiği zaman bizim 1960'lı yıllardaki Türkiye'den Almanya'ya giden misafir işçileri hatırlayalım. Başka bir ülkeye gittikleri zaman insanlar ana vatanlarını, evlerini çok uzakta bırakırlar ve tekrar geri dönmeleri, zaman zaman ziyaret etmeleri çok da fazla mümkün olmazdı. Ekonomik nedenlerle, teknolojik nedenlerle, ulaşımın çok zor olması nedeniyle. Ama bugün gelinen noktada coğrafyalar artık çok fazla fark etmiyor. Bugün gelinen noktada insanlar, çoğu insanlar, çoğu göçmen grupları aynı anda iki farklı yerde zaman zaman reel anlamda, zaman zaman sembolik anlamda olabiliyor. Kullandığı uydu antenleriyle, seyrettiği televizyon kanallarıyla, telefon ile sembolik olarak aynı anda iki farklı coğrafyada pekala olabiliyorsunuz. Reel anlamda da bu çok daha kolaylaştı. Çünkü bugün uçak bilet ücretleri son derece ucuz. Ulaşım imkanları son derece mümkün. Dolayısıyla reel anlamda da artık geçmişteki gibi göçten söz edemiyoruz. O yüzden göç çalışmalarında yeni bir takım kavramlar üretmek durumunda kaldık. Bunlardan bir tanesi, Türkçe'de tam karşılığını bulmak zor ama İngilizce'de transmigrant diyoruz. Yani göçmen ötesi insanlar diyoruz. Dolayısıyla işte bugün biz onları aslında gündelik hayatta yaşıyoruz. Seçimlerde yaşıyoruz. Bugün Almanya'da, Fransa'da Türkiye kökenli insanların seçmen eğilimlerini çok yakından takip ediyoruz. Çünkü bunu sağlayan bize bu ulus aşırı alan dediğimiz alan, hem göçmenler bu alanı çok iyi takip ediyorlar, hem de ana vatanda kalan insanlar olarak biz bu alanı çok yakından takip ediyoruz.
Yani göçle artık daha az kopmuş oluyorsunuz ana toprağınızda.
Tabii yani.
Gerçi bu değişir herhalde. Mesela bir Afrikalı göçmeni düşünelim.
Tabii.
Bir tekneyle Yunanistan'a kaçan. Şimdi, o insanın dönüşü ya da bağlantısı çok daha az.
Reel anlamda dönmek o tür durumlarda, işte birazdan mültecilere geleceğiz. O tür durumlarda reel anlamda dönmek tabii ki çok mümkün olmamakla birlikte sembolik olarak siber uzamda aslında sürekli bir gidiş geliş var. Yani mesela dikkat edin, mültecilerin telefonları bizim kullandığımız cep telefonlarına taş çıkarırcasına çok moderndir, çok pahalıdır. Çünkü mültecilerin olmazsa olmaz cihazlarından bir tanesidir. Onları dünyaya bağlar, onları ulaşmak istedikleri coğrafyadaki akrabalarına bağlar, ucuz internet hizmetlerini kullanarak dünya ile olan ilişkilerini sağlar. O çok önemlidir. Yani dolayısıyla bugün küreselleşmenin sağladığı bir takım imkanlar nedeniyle mültecilerin de aslında mültecilik konumlarının, hallerinin değiştiğini görebiliyoruz. Buradan mülteci kavramına geldiğimiz zaman ise mültecilik aslında bir tür zorunluluk sonucunda ortaya çıkan bir insan hareketliliği. Bu tür zorunluluklara baktığımız zaman politik zorunluluklar olabilir. Kendi vatanlarında politik anlamda dışlanan, ötekilenen, etnik anlamda ötekilenen, dışlanan, dini anlamda, kültürel anlamda ötekilenen, dışlanan insan gruplarının başka bir ülkede kendilerine yeni bir vatan yaratma arayışı söz konusudur. Ama sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Son dönemde özellikle her ne kadar bilim çevrelerinin çok da fazla dikkatini çekmese de çevresel faktörler nedeniyle kuraklık mülteciliğin aslında mülteciliğe neden oluyor. Pek çok ülkede yaşanmakta olan mültecilik ilk görünür, ilk değerlendirmede politik nedenlerle olsa bile aslında biraz daha altını kazıdığınız zaman doğal nedenlerle insanların kitlesel olarak göç etmek durumunda kaldıklarını, bazı adacıkların yakın zamanda su altında kalacağını, bazı yerlerde yaşanan doğal afetler, depremler, kuraklık vesaire Türkiye'de bundan çok ciddi anlamda etkileniyor. Dolayısıyla çevresel faktörlerin de neden olduğu bir tür yeni mültecilik hali var diyebiliriz.
Yani bu bir tehlike de aynı zamanda o zaman dünya için. Gelecek, devam edecek diyorsunuz.
Tabii mutlaka yani mülteci sayısı dünyada giderek artıyor. Bu nedenle de özellikle Birleşmiş Milletler yakın zamana kadar mültecilik konusunu çok da fazla önemsemedi. Ama gerek ülke içindeki mülteci hareketleri, gerek sınır aşan coğrafyalara yönelik olarak yaşanan mülteci hareketleri Birleşmiş Milletler'in en önemsediği konuların şu anda başında geliyor.
Bu arada şunu da belirtelim. Mülteciyi aslında bir yandan da statü anlamında da kullanıyoruz değil mi? Herkese mülteci denmiyor.
Herkese mülteci denmiyor. 1951 Cenevre Sözleşmesi var. Mültecilerin haklarına ilişkin Cenevre Sözleşmesi. Türkiye o sözleşmenin bir parçası. 1967'de New York katma protokolüyle bu biraz revize edildi. Türkiye'nin şu anlamda ilginç bir özelliği var. Türkiye sadece Avrupa'dan gelen insanlara mülteci statüsü veriyor. Avrupa'nın dışındaki sınırlarından geldiği zaman Suriyelilerin böyle bir statüsü yok. Her ne kadar şimdi geçici koruma statüsündeki Suriyeliler mültecilerin sahip olduğu haklara sahip olsalar bile, ama geçici bir süreyle, çünkü onlar hala geçici bir statüyle Türkiye'de varlıklarını devam ettiriyorlar. Türkiye hala bu coğrafi çekinceyi devam ettiriyor. Madagaskar, Kongo, Monako ve Türkiye 4 tane ülke olarak kaldılar. Bu coğrafi çekinceyi, coğrafi sınırlamayı devam ettiren ülke olarak. Avrupa Birliği'nden bu yönde Türkiye'ye büyük bir baskı var. Ama Türkiye bu 2014 yılında getirdiği geçici koruma ile birlikte bu tür baskıları geçici olarak bir anlamda bertaraf etti. Ama şu anda hala Suriyelilerin geçici statü altında olduklarını hatırlatmakta fayda var.
Peki bugünlük konuştuk. Göç, mülteci konuları son zamanlarda çok popüler ama aslında bu topraklar için göç kavramı, göçmen kavramı, mülteci kavramı yeni bir şey olmasa gerek değil mi?
Ya hiç değil tabii, ama maalesef Türkiye devlet olarak, toplum olarak bu kadar iç içe yaşadığı bir mevzuyu, yani göç mevzusunu yüzyıllarca, binlerce yıl böyle bir coğrafyada yaşayan insanlar olarak göç konusunu resmi anlamda veya gündelik hayatta çok da fazla anlam dünyamıza sokmadık. Bir şekilde bu anlam dünyamıza sokulmadı. Yani ne demek istiyorum bununla? Mesela bizim ilkokulların, ortaokulların, liselerin hala müfredatına baktığımız zaman yakın zamana kadar göç konusu işlendiğinde müfredatta sadece Orta Asya'dan Türkiye'ye, Anadolu'ya gelen kavim göçleri vardı. Son dönemde büyük bir devrim yapıldı bu anlamda. Göç konusu kavim göçleriyle birlikte aynı zamanda Avrupa'ya giden, 1960'lı yıllar itibariyle Avrupa'ya giden misafir işçi göçünü de kapsamaya başladı. Ama onun dışında başka bir konu olarak işlenmedi. Halbuki Türkiye, Anadolu toprakları binlerce yıldır göçün olduğu topraklar. Bu coğrafya göçe çok aşina bir coğrafya. Bu
nedenle konumu gereğiyle de değil mi?
Konumu gereğiyle zaten bütün geleneksel tarihi göç yolları burada düğümleniyor. Sadece insan hareketlilikler açısından değil, kuşların hareketliliği açısından bakıldığı zaman da bu coğrafya yine göç yollarının olduğu bir coğrafya. Dolayısıyla bu nedenledir ki, ben öyle olduğunu düşünüyorum, bu nedenledir ki Suriyeliler konusu düşünüldüğünde 3,5 milyon insanı bir anlamda rahatlıkla aslında kendi içine alabilen, büyük krizlere yol açmadan bu sorunu çözebilen bir ülke olmamızın nedeni, bir toplum olmamızın nedeni aslında göçlere çok alışık olmamızdandır. 19. yüzyılda kitlesel Çerkez göçü yaşandı bu ülkede, bu topraklarda. Balkanlardan gelen muhacirler, mübadiller milyonlarca insandı. Yine 20. yüzyılın farklı çeyreklerinde çok farklı insan grupları, Afganlar, İranlılar, Kürtler bu coğrafyaya geldiler. Balkanlardan yine çok büyük göçler yaşandı. Ve her defasında da mesela bugün yaşanmakta olan Suriyeli göçünü 1910'lu yıllardaki Balkan Savaşları yıllarında yaşanan Türk göçüyle benzeştirebiliriz aslında. Oranlama olarak bakıldığında o dönemde hakikaten İstanbul sokaklarında Balkanlardan gelen Türklerin neden olduğu sahneler kitaplarda yazılıdır. Travmadır o. Bugün yaşanan şey de aslında bir travmadır.
Evet, bunu soracaktım aslında. Bir yandan çok alışık olduğumuz bir şey olduğunu anlatıyorsunuz, evet. Ama bir yandan da bu kadar yoğun bir Suriyeli göçü bir tırnak içinde krize de sebep oldu aslında ülkede. Şimdi seçim sürecinde özellikle bunlar tekrar konuşulmaya başladı. Oradan sorayım. Hani bir gerginlik de var toplumda. Bunu nasıl açıklıyorsunuz?
Aslında şöyle oldu. Özellikle Suriyeli arasından bakıldığı zaman Türkiye'de biz yakın zamana kadar bu konuyu Avrupa ülkelerinin aksine bir kriz olarak görmedik aslında. Alışık olduğumuz bir şey gibi. 90'larda çünkü yine Orta Doğu'da yaşanan kriz nedeniyle, siyasal kriz nedeniyle biz yine böyle kitlesel bir göç durumuyla karşı karşıya kaldık. Daha önceki yıllarda 1979 ve sonrasında İran devrimi nedeniyle ortaya çok ciddi bir göç durumu yine çıktı.
Ama orada hiç da bu kadar kalabalık değil. Türkiye,
o kadar büyük kalabalıklar yoktu. Ama yine de o dönemki nüfusumuzu göz önünde bulundurduğumuz zaman, oranlama olarak bakıldığı zaman, tabii, yine üç aşağı beş yukarı aynı şeyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Türkiye toplumu, Türkiye devleti buna kriz demedi aslında. Ama maalesef son dönemde yaşanan gelişmeler nedeniyle bunun bir kriz olma arifesinde olduğu kanaatindeyim. Bunu birazdan daha da açabiliriz. Maalesef yani biz her defasında göç konusu ortaya çıktığında sanki ilk defaymış gibi bunu yaşıyoruz. Halbuki bizim belleğimize baktığımız zaman belleğimizde, hatta devletin bu konularla ilgilenme şekline baktığımız zaman, bu bizim her zaman tarihsel belleğimizde, toplumsal belleğimizde var olan bir şey. Bu nedenledir ki 3,5 milyon insan bir şekilde bugüne kadar bu ülke topraklarında çok büyük krizlere, çok büyük bunalımlara yol açmadan var olabildiler. Ama maalesef özellikle seçimlerde zaman zaman bunu görüyoruz. Bugün itibariyle muhtemelen göç konusunun giderek siyasallaşmaya başladığını göreceğiz. Mülteci konusunun giderek siyasallaşmaya başladığını göreceğiz. Bana öyle geliyor ki biz Avrupa ülkelerinde Müslümanlar bağlamında yaşanılan tartışmaları, siyasal tartışmaları henüz daha belki yaşamaya başlamadık ama yakın bir zamanda Suriyeliler bağlamında yaşamaya başlayacağız. Benzeri bir ırkçılık, benzeri bir yabancı düşmanlık, benzeri bir ötekileme süreçlerini Türkiye toplumu olarak da muhtemelen yaşamaya başlayacağız.
Özellikle muhalefet liderleri tarafından kullanılan bir argüman haline geldi. Bu toplumda da belli ki bir karşılığı var bu yabancı düşmanlığının, ki tırmandırılıyor da sanırım, değil mi?
Doğrudur. Yani benim görebildiğim kadarıyla yine Avrupa ülkelerin ile bir karşılaştırma yapılırsa bugün Avrupa'da özellikle sağ popülizmin mülteci karşıtlığı, göç karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığı üzerinden inşa edilen bir takım söylemlerle hayata geldiğini görüyoruz. AfD Almanya'da bu şekilde, ya da Wilders'in partisi Hollanda'da bu şekilde. Müthiş bir İslam karşıtlığı, Müslüman karşıtlığı ve mülteci karşıtlığı
üzerinden. Bu işe de yarıyor politikada.
Yarıyor tabii. İnsanları ciddi anlamda mobilize edebiliyor. Türkiye'ye baktığımız zaman, Türkiye'de normal koşullarda göçmen karşıtlığı üzerinden hangi siyasal partinin daha prim yapma eğiliminde olduğu sorusu sorulduğunda doğrudan aslında MHP'nin böyle bir tandansı olabileceğini söylemek gerekir. Çünkü milliyetçi bir parti, ultra bir takım özellikleri var. Ama bugün MHP iktidar partisiyle birlikte bir koalisyon içerisinde olduğundan bir anlamda contain ediliyor. Bir anlamda MHP'nin mülteci kartını kullanması, yani kitleleri mobilize etmek için mülteci kartını kullanması çok da mümkün olmuyor. Tamam. Dolayısıyla şu anda biz
ellerinden alınmış bir şey.
Ellerinden yani. Alınmış bir durumda. Şu anda biz belki de hani Allah'tan öyle diyoruz ki Türkiye'de çok böyle büyük bir mülteci karşıtlığının olmadığını söylemek o anlamda mümkün. Ama öbür taraftan özellikle biz bunu 7 Haziran seçimleriydi. O seçimlerde CHP tarafından kullanıldığını gördük. Ama yine yakından bu konuda çalışma yaptığım için parti içindeki bir takım muhalif grupların CHP'nin mülteci karşıtı söylemini reddettiler ve bir sonraki seçimlerde 1 Kasım seçimleriydi. Yani o iki seçim arasında CHP'nin bu söylemi kullanmadığını gördük. Son dönemde Muharrem İnce'nin aslında mülteci karşıtlığı değil de
daha yumuşak söylemler,
daha yumuşak bir söylem kullandığını görüyoruz. Bunun da yine toplumsal anlamda, seçmen anlamında bir karşılığının olduğunu gördükleri için. Çünkü yine kamuoyu yoklamalarında biz çok iyi biliyoruz ki bugün iktidar partisinin seçmeni bile, iktidar partisinin seçmeninin %80'i bile, bırakın diğer partileri, iktidar partisinin seçmeninin %80'i bile mülteci, Suriyeli karşıtı bir söylem içerisinde.
Bu kadar buna, kutuplaşmış bir topluluk aslında burada birleşiyor. Göçmen karşıtlığı
aynen,
söz konusu.
Şu anda göçmen karşıtlığı ya da mülteci karşıtlığı olduğunda maalesef böyle bir havanın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bunu nasıl görebiliyoruz? Aslında kamuoyu dediğimiz şey zaten kendiliğinden var olan bir şey değil. Kamuoyu dediğimiz şey aslında yaratılan bir şey, oluşturulan bir şey. Bunu siz, ben, akademisyenler, özellikle de siyasetçiler ve medya oluşturuyor. Şimdi bakıldığı zaman dikkat edin, son dönemde Suriyelilerin entegrasyonunu konuşmuyoruz. Cumhurbaşkanı vatandaşlık konusunu açmıştı. Suriyelilere kitlesel anlamda vatandaşlık verileceği konusunu açmıştı. Ama gördü ki iktidar partisi vatandaşlık konusu, entegrasyon konusu, uyum konusu konuşulduğunda kendi seçmeninin yabancılaşması ihtimali söz konusu olduğundan son dönemde özellikle Afrin Harekatı bağlamında biraz kamuoyunun kalbini kazanabilmek için dönüş söyleminin daha ön plana çıkarıldığını görüyoruz. Artık ne iktidar partisi ne Cumhurbaşkanı ensar söylemini kullanmıyor, misafirlik söylemini kullanmıyor. Geri dönüş söyleminin giderek siyasallaşan bir söylem şeklinde kullanıldığını görüyoruz. Bu söylemi üreten aslında başlangıçta belki CHP'ydi. Daha sonra Cumhurbaşkanı bu söylemi yeniden üretti. Başbakan bu söylemi yeniden üretti. İçişleri Bakanı bu söylemi yeniden üretti. Şimdi Muharrem İnce'nin de bu söylem üzerinde bir anlamda yatırım yaptığını görüyoruz.
Mülteciler bir yerde siyasete kurban edilmiş oluyor.
Siyasallaştırılıyor, ötekileştiriliyorlar ve var olan toplumsal, siyasal, ekonomik sorunların müsebbibi olarak görülüyorlar. Çünkü genellikle göçmen grupları öyledir. En yakın günah keçisi, en kullanışlı günah keçisi onlardır. Avrupa'da Müslümanlar olduğu gibi, göçmenler olduğu gibi burada da Suriyelilerin olduğunu söyleyebiliriz.
Ve biz de belki kısa vadeli seçim vaati gibi algılasak da aslında o düşmanlık gitgide körükleniyor olsa gerek bu şekilde.
Körüklenmeye maalesef devam edecek. Her ne kadar ulusal medyada rastlamıyor isek de, yerel medyada bizim yine o bağlamda yaptığımız çalışmalar var, alan çalışmaları var. Yerel medyada Türkiye'nin farklı şehirlerinde yerel anlamda çatışmaların olduğu, ev sahibi toplum ile Suriyeliler arasında bir takım gerilimlerin olduğunu, bir takım taciz olaylarının olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu da çok dikkatli olunması gerekiyor. Maalesef Türkiye'de bu konunun çalışılma şekli de biraz buna zemin hazırlıyor. Sürekli sayılar üzerinden konuşuyoruz. Üretilen bilimsel çalışmalar da tırnak içinde sürekli sayıları 3,5 milyon diyoruz, işte 5-600 bin insan diyoruz İstanbul'da. Sürekli sayılarla konuştuğunuz zaman, göçü sayısallaştırdığınız zaman göçü bir tehlike olarak sunmaya başlıyorsunuz. Ve bu bir takım siyasetçilere, bir takım muhafazakar gruplara aslında şey sağlıyor, yani malzeme sağlıyor. Maalesef bu malzeme de çok kullanışlı bir malzeme oluyor. Dünyanın her tarafında olduğu gibi. Burada dikkat etmek gerekiyor. Bilime burada çok önemli iş düşüyor. Sosyal bilimcilere burada çok önemli iş düşüyor. Antropologlara burada çok önemli iş düşüyor. Çünkü bu insanların insan olduklarını unutmayalım. Rakam değiller onlar. Dijit değiller onlar. Figür değiller onlar. Onların her birinin başka hikayeleri var. Sadece işte askeri veya siyasal baskıdan, etnik baskıdan, dini baskıdan kaçıp başka bir ülkeye gitmiyorlar. Başka hikayeleri var. Her birinin hikayesine baktığımız zaman, bu tür insan hikayelerini daha ön plana çıkardığımız zaman, bizler zaten yani göç konusunda geçmişi bilen insan topluluğu olarak bu tür insanlara daha empatiyle yaklaşmamız mümkün olabilir.
Ki akademisyenlere ve akademisyen adaylarına da bir tavsiye niteliğinde oluyor bu söyledikleriniz. Bu göç konuları son zamanlarda sosyal bilimlerde oldukça popüler.
Evet.
Çalışmalar sık sık yapılıyor ama dediğiniz gibi
orada evet, çok doğru. Yani ben işte özellikle 2000'li yıllar itibariyle Türkiye'de şunu iddia edebilirim bir sosyal bilimci olarak. Türkiye'de en hızla gelişen sosyal bilim alanı göç çalışmaları alanıdır. Ama öyle bir noktaya geldi ki bu bir neredeyse furya haline geldi. Hiç unutmuyorum, birkaç sene öncesiydi, büyük bir ulusal toplantıda hayatımda görmediğim kadar tırnak içinde göç uzmanıyla karşı karşıya kaldım. İşte 3-5 kişiyle mülakat yapan ve genellikle bunlar sayısal nitelikte 200 kişiye sorduk deyip gelip karşınıza göç uzmanı olarak çıkabiliyor. Allah'tan bunların şimdi sayısı oldukça azaldı. Yani bunu bir furya olarak görmemek lazım. Göçün teorileri var. Yani bizim bilim insanları olarak tabii ki Türkiye'deki göç ve mülteci konusunu ayrıntılı olarak çalışmamız gerekiyor. Her bir ilde, her bir semtte, İstanbul'a baktığınız zaman İstanbul'da çok sayıda farklı ilçe var. Çok sayıda farklı ilçede çok farklı Suriye kökenli insan grupları var. Türkmeni var, Sünni Müslümanı var, Arabı var, Alevisi var, Kürdü var. Her birinin farklı nedenlerle farklı yerlerde yaşamı sürdürdüklerini görüyorsunuz. Ya da Güneydoğu'da sınır illerinde yaşamayı tercih ettiklerini görüyorsunuz. Her birinin farklı nedenleri var ve her birinin de aslında her bir öykünün de teoride yeri var. Bu teorileri bilmeden, sosyal bilimlerin genel teorilerini, metodolojilerini bilmeden ve özelde göç teorilerini bilmeden, göç veya hatta daha da özele inelim, mülteci çalışmalarının teorilerini bilmeden bu insanların anlam dünyalarını anlamaya çalışmanız mümkün değildir. Sadece bunlardan yoksun bir şekilde araştırma yaptığınız zaman o anın resmini çizersiniz. Küresel anlamda, uluslararası anlamda, uluslararası bilime herhangi bir katkınız olmaz. O yüzden Türkiye'de maalesef son dönemde dahi 3,5 milyon mülteciyle yaşamak durumunda olan bir ülkenin bilim insanlarının ürettiği bilimsel yayınların maalesef uluslararası ortamda çok da büyük karşılığı olmuyor. Bunun nedeni de bu teori eksikliğinden kaynaklandığı kanaatindeyim.
Peki bu şehirlerdeki mültecilerden bahsettiniz. Hem de bu dönecekler söylemi üzerinden bunu konuşalım. Türkiye'de her şehirde mutlaka mülteciler yaşıyor ama en çok nerelerde toplanıyor ve hangi sebeplerle? İstanbul'u hatta ilk önce size sorayım. İstanbul'daki neden burada? Nasıl bir hayatı var?
Yani bizim 2016 yılında yaptığımız Hayata Destek Derneği ile bir çalışmamız vardı. Daha sonra da bu çalışmanın yine devamını yapıyoruz. Bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Tabii ki İstanbul'un İstanbul gibi metropolitan şehirler, göçmenlerin rahatlıkla gündelik hayatta kaybolmaları, entegre olmaları, özellikle iş piyasaları anlamında, konut piyasası anlamında bu insanların stigmatize olmadan, yani dışlanmadan, ötekileştirilmeden, sizin benim gibi İstiklal'de ya da herhangi başka bir caddede dolaşması mümkündür. Dolayısıyla bu tür büyük şehirler göçmenlerin en çok tercih ettikleri yerlerdir ama yine göç teorilerinde şöyle bir yaklaşım vardır. Sahip olduğunuz, özellikle mültecilik durumlarında sahip olduğunuz ekonomik sermaye, sosyal sermaye ve kültürel sermayeye paralel olarak gidebileceğiniz en uzak mesafeye gitmeye çalışırsınız. Dolayısıyla İstanbul'un Suriye'ye olan uzaklığını düşündüğümüz zaman buraya gelen insan kitlelerinin Suriye'nin sınırında, Gaziantep'te, Hatay'da, Kilis'te yaşayan Suriyelilere oranla sosyoekonomik anlamda daha varsıl olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu şaşırtıcı çünkü o yakın illerde de çok fazla, en azından maddi açıdan zengin ailelerin yaşadığını biliyoruz.
Biliyoruz. Bunun da bir açıklaması var. Yakın illerde yaşıyor olmaları bu insanların ana vatanlarından kopmadan mümkün olduğunca kısa bir zamanda kriz çözülür çözülmez kendi ülkelerine, kendi ana vatanlarına gitme temayülünde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Yakındaki illerde.
Yakındaki illerde, sınır illerinde. Zaten şeylerde, kamplarda yaşayan insan sayısı 200 bin civarında. Yani toplam Suriyeli nüfusunun %5'i kadar bir kitle. Artık onlar neredeyse yok denecek kadar az. Ki yakın zamanda onların da o kamplarında büyük ölçüde ortadan kalkacağını biliyoruz. Ama bir diğer önemli nokta da Halep, özellikle Türkiye'deki Suriyelilerin %80 kadar bir kısmı Halep kökenli. Halep Osmanlı'nın 3. büyük vilayetiydi. İstanbul ve İzmir'den sonra 3. büyük kozmopolitan vilayetiydi. Çok etnili, çok kültürlü vilayetiydi ve o dönemin Halep'i aslında merkez olarak düşünüldüğünde bugünkü Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay o vilayetin çevresini oluşturuyordu. Dolayısıyla buralarda yaşayan, Maraş'ta yaşayan veya Hatay'da veya Gaziantep'te yaşayan Suriyeli bugün aslında gerek akrabalık ilişkileri nedeniyle, gerek tarihsel bir takım bağlar nedeniyle, gerek dini bir takım bağlar nedeniyle zaten evinden uzakta hissetmiyor. Ben evimdeyim diyor.
Evet, mülakatlar yapıyor.
Tabii mülakatlarda falan biz bunu da rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Dolayısıyla bu coğrafyanın insanı o. Bizim de bunu bu şekilde görmemiz gerekiyor. Ama bu yönetilemezse, mesela yine çarpıcıdır. Urfa'da Suriyeliler ilk geldiklerinde akrabalarının yanına yerleşmek durumunda kaldılar. Akrabaları da yine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Arap kökenli insanlar. Ama bugün Urfa'da yaşayan Suriyelilerden en çok rahatsız olan yine o Arap Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Bunun nedeni bu süre uzadıkça, şu anda 7 yıl, 8 yıl oldu. Bu süre uzadıkça bu insanları entegre etmedikçe, bu insanları iş piyasalarında eşit bir takım koşullar sağlamadıkça, eğitim anlamında eşit koşullar sağlamadıkça yanı başında yaşadıkları, onları misafir eden insanlarla yavaş yavaş gerilmeye başlıyorlar. Ve şu anda farklı yerlerde, sadece bölge coğrafyasında değil, aynı zamanda İstanbul'da da, yerelde de, başka Bursa'da da biz bu gerilimlerin olduğunu gözlemleyebiliyoruz.
Bu gerilimlerin en önemli sebeplerinden biri entegrasyon olmaması diyebiliriz o zaman, değil mi?
Entegrasyon olmaması, ama bu gerilimleri şöyle de okumak mümkün. Ben biraz her zaman iyimser mizaçlı birisi olduğumdan, bir gerilim ortaya çıkıyorsa, orada bir kriz var ise bu bir sorunun olduğunu gösteriyor. Çünkü bugüne kadar aslında biz bir anlamda gözümüz kapalı olarak, devlet olarak da, toplum olarak da gözümüz kapalı olarak bu insanları misafir olarak algıladık. Nasıl olsa bir gün gidecekler diye çok da fazla kendi gündelik hayatımıza bu insanları katmadık. Ama bugün kriz yaşanıyor ise demek ki bir karşılaşma var.
Demek ki gitmiyorlar mı?
Demek ki bazı yerlerde gitmiyorlar. Bazı yerlerde bir takım taleplerle, iş talepleriyle, eğitim talepleriyle, entegrasyon talepleriyle ortaya çıkıyor. Mutlaka. Ve ev sahibi toplumlar bu taleplere nasıl karşılık veriyorlar ise oralarda ya gerilim yaşanıyor ya da yaşanmadan çok sağlıklı bir şekilde bir entegrasyon süreci yaşanıyor. Dolayısıyla gerilimi böyle de okuyabiliriz. Yani orada bir kriz olduğu anlamına geliyor. Bu krizi çözmemiz gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin önümüzdeki 5-10 yıllık süre içerisinde en çok konuşacağımız konuların başında entegrasyon konusu geliyor. Ben ne olursa olsun entegrasyonu mutlaka bir devlet politikası olarak benimsenmesi gerektiğini düşünüyorum.
Peki son sorum da o zaman yine seçim sürecindeki söylemlerle ilgili olacak. Bu Suriye'ye dönmelerini mültecilerin bu argümanları gerçekçi buluyor musunuz? Sizce ne kadarı dönecektir?
Yani ben Türkiye'de yaşanan siyasal gerilimlerin, toplumsal gerilimlerin, yapısal gerilimlerin, yaşanmakta olan ekonomik krizin sonuç itibariyle bu insanlar üzerinde de etki yaratacağını düşünüyorum. Bu insanların her biri rasyonel birer özne. Kendileri için neyin iyi olduğunu mutlaka biliyorlar. Eğer kriz Suriye'deki iç savaş biter ise, Suriye'de farklı bir düzleme geçilir ise, ben hala kitlesel anlamda bir geri dönüşün olabileceği kanaatindeyim. Özellikle o coğrafyadan. Belki İstanbul'dan olmayabilir.
Yakın illerden
evet. Çünkü İstanbul bir şekilde hazmedebilme kapasitesi çok yüksek olan bir şehir. Bursa keza yine öyle. Mesela Bursa'ya baktığınız zaman Bursa'da son 1-2 yılda çok sayıda Suriyeli olduğunu gördük. Araştırdığımızda baktık ki özellikle tekstil sanayinde bu insanların kendilerine çok kolaylıkla iş bulabildiğini görebiliyoruz. Çünkü Halep yine bir tekstil aslında mekanı. Tekstil fabrikalarının çok yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla kendi sermayelerini kullanarak ya burada kendilerine iş yerleri açıyorlar ya da kendi kalifikasyonlarını kullanarak bu bölgede, bu şehirde kendilerine iş bulabiliyorlar. Dolayısıyla ben entegrasyonun olmazsa olmaz olduğu bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda henüz daha gerekli atılımları yapamıyor. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ben bu konuda çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Entegre etmemiz gerekiyor. Gitseler de kalsalar da bunu düşünmeden bu insanları entegre etmemiz gerekiyor. Gitseler bile bu insanlar burada kendilerine sunulan imkanların, uyum konusunda, entegrasyon konusunda kendilerine sunulan imkanların duacısı olacaklardır ve gittikleri üçüncü bir ülke olabilir veya kendi ana vatanlarına döndüklerinde bu ülkede gördükleri iyi muamelenin karşılığını o ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti'nin elçileri olarak bize geri dönüşü olacaktır. Kalırlarsa onlara yine sunulan dil konusunda, iş piyasaları konusunda, eğitim konusunda, vatandaşlık konusunda onlara sunulan bütün bu imkanların karşılığını yine bu ülkede yaşayan kalifiye insanlar olarak vermek durumunda kalacaklardır. Aksi halde hakikaten yani bugün Fransız, Paris banliyölerinde yaşanılan özellikle Molenbeek, Brüksel içinde Kuzey Afrikalıların yaşadıkları getolarda ortaya çıkan toplumsal, siyasal radikalleşme biçimlerinin Türkiye'de de pek hala Suriyeliler bağlamında veya diğer bizim çok da fazla çalışmadığımız, üzerinde durmadığımız ya da görmediğimiz diğer farklı Afganistan olabilir, Pakistan olabilir, buralardan gelen insan grupları arasında pekala olabileceğini şimdiden düşünmek herhalde çok fazla şey olmayacaktır. Yani bu çok olabilir bir mesele olarak karşımızda duruyor. O yüzden çok dikkatli olması gerekiyor.
Yani bütün politik ajandalara rağmen ne olursa olsun ve ne olacaksa olsun entegre olmak, karışmak gerekiyor birbirine.
Yani entegrasyon zaten gündelik hayatta olan bir şey. Artık bu çocuklar Türkçe dilini çok iyi konuşuyorlar. Annelerinin, babalarının tercümanları oluyorlar. Ben Suriyeliler konusunda çalışmalar yaparken 2000'li yıllarda, 1990'lı yıllarda Almanya'da Türkler arasında yaptığım çalışmalara gitmek durumunda kaldım. Çünkü süreçler o kadar birbirine benziyor ki. Yani göç her durumda travmatiktir. ister kalifiye insan olarak bir yere göçün, ister çok zengin bir insan olarak başka bir ülkeye göçün, göç her halükarda travmatiktir. Ve Türkiye toplumu olarak göçün ne olduğunu biliyoruz aslında. Sadece bu coğrafyada yaşayan insanlar olarak değil, aynı zamanda şu anda baktığımız zaman 5 milyon Türkiye kökenli insanın Avrupa'da yaşadığını biliyoruz. Sokaktaki her insana sorduğumuzda mutlaka bir Almanya bağlantısı vardır, bir akrabalık ilişkisi vardır. Dolayısıyla biz bu süreçleri çok iyi biliyoruz. O anlamda entegrasyonun mutlaka ve mutlaka nasıl ki Almanya'da yaşayan insanların entegre olmaları gerektiğini söylüyor isek, hem bilim insanları olarak hem de siyasetçiler olarak, Cumhurbaşkanımız bunu defalarca söyledi. Diğer parti başkanları bunu defalarca söyledi. Aynı şeyi yine burada yaşayan insanlar için de söylememiz gerekiyor. Buna inanmamız gerekiyor ve bu konuda politikalar üretmemiz gerekiyor. Şu anda biliyorum, onu da söylemekte fayda var. Türkiye'de bir entegrasyon, uyum politikaları, strateji belgesi üzerinde çalışıldığını biliyorum. Henüz daha kamuoyuna aktarılmadığını da biliyorum ama bu
seçimden
anlamda
sonra mı saklanıyor?
Muhtemelen seçimden sonra saklanıyor.
Peki, çok teşekkürler. Bu noktayı koyalım hocam. Ağzınıza sağlık.
Sağ olun. Sağ olun.
Meraklısını Bilim'de bu hafta Bilim Akademisi üyesi Bilgi Üniversitesi'nden Profesör Ayhan Kaya ile göç ve mülteciler konuştuk. Biz dinlediğiniz için teşekkürler.